Ayrım 10.
Karısı Liszt'in kızı Cosima'nın onu terk ederek Wagner'le evlenmesine karşın Wagner'in müziğini desteklemekten geri durmadı. Wagner yorumlarıyla tanınmıştı. Richard Wagner'e uğradı. Richard Wagner, 1813-1883, sahne yapıtlarıyla ünlü Alman besteci ve kuramcı. Besteci, Ring çevrimi üzerinde zorlu bir çalışma içindeydi. Ve von Bülow, bu çok hacimli operanın dört durumunu ve ilerlemesini öğrenmek üzere sık sık uğruyordu. Bu kez, dostunun yanında Fransız besteci piyanist Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns, 1835-1921, özellikle senfonik şiirleri ve Samson ve Dalila operasıyla ünlü Fransız besteci vardı. Fransızca-Almanca karışık kesintili bir konuşma sürüp gidiyordu. Von Bülow içeri girince Wagner omuzlarından bir yük kalkmışçasına ona döndü. İki Alman Saint-Saëns'ı sanki orada hiç yokmuş gibi tümüyle göz ardı ederek kendi ana dillerinde konuşmaya daldılar. Parlak Fransız onların bu davranışlarından ne düşündüyse de kendini tuttu. Ama dakikalar geçtikçe huzuru kaçtı. Odayı ağır ağır adımlayarak piyanoya yürüdü. Siegfried'in manuskrisi sehpada duruyordu. Şöyle bir omuz sikti. Ardından notaları müzik rafına yerleştirdi. Oturdu, çalmaya başladı. Konuşma birden kesilmişti. Wagner piyanoya döndü, kulak verdi. Yerinden kalkarak o tarafa yürüdü. Saint-Saëns'ın arkasında durdu. Tek bir notayı atlamadan izledi. Partisyonu deşifre edip okurken piyanoya uyarlayan Saint-Saëns enikonu mükemmel çalıyordu. Bitirince Wagner onu sıkıca sarılarak Fransız usulü iki yanağından öptü, iltifatlara boğdu. Von Bülow da, ''Ben de bir partisyondan piyanoya uyarlayarak çalabilirim ama ne ben ne de bugün yaşayan başka biri bunu Saint-Saëns kadar ustalıkla çalamazdık.'' diye düşüncesini açıkladı. Saint-Saëns kılık değiştirerek. Besteci Saint-Saëns şöyle alkolsüz, keyifli, aylak bir hafta sonu beste cümbüşü yapmaya karar verdi. Kimseye veda etmeden çok tanıdık ve çok sevilen bir siması olduğu Paris bulvarına hoşça kalın demeden ortalıktan kayboluverdi. Gündelik gezintilerinde hayranları peşine takılır, herkesin dilinde olan bestelerinden parçaları ıslıkla çalar ya da söylerlerdi. Bu, besteciye olan hayranlık ve övgülerini gösteren bir davranış da olsa onu çıldırtan bir durumdu. Huzure ve başını dinlemeye fena halde gereksinimi vardı. Bu nedenle tiyatrovari upuzun bir cübbeye bürünüp kılık değiştirerek ve kimliğini gizleyerek Kanarya Adaları'na gitti. Başka bir adla bir oda kiraladı. Hemen çalışmaya oturdu. Oturdu da gene dikkatleri çekmekten kurtulamadı. Garip davranışları komşuların gözünden kaçmadı. Onun eve geliş gidişini gözlemeye koyuldular. Saatlerce masanın başında oturup önündeki kocaman kağıtlara acayip acayip bir takım işaretler çiziktirdiği, bunları herkesten gizlediği, kimseye göstermediği söylentisi ortalıkta dolaşmaya başladı. Bu durum yöre polisinin de ilgisini ardından kuşkusunu çekti. Onu gölge gibi izlemeye koyuldular. Saint-Saëns bundan rahatsız oldu, odasını değiştirdi. İzleme ve gözetim hareketi devam edince bir kez daha oda değiştirdi. Sonunda polis onu tutuklamaya karar verdi. Kapısının önüne mevzilenip gizlice onu beklemeye koyuldular. Saint-Saëns tam evine yaklaşırken yabancının biri yanına yaklaştı. ''Özür dilerim, siz Parisli Monsieur Camille Saint-Saëns'sınız değil mi?'' Besteci ister istemez kimliğini açıklamak zorunda kaldı. Kimlik gizleme çabası güme gitmiş ama hakkındaki soruşturma da düşmüştü. Gülüşmeler ve omuz sikmeler arasında polisler gizlendikleri yerlerden çıkarak onu selamladılar. Ama orada kaldığı sürece halk ve Dan Macabre, ölülerin dansı onun peşini bırakmadı. Uğursuz opera. Besteci Offenbach, Jacques Offenbach, asıl adı Jakob Offenbach, 1819-1880. Zamanının en karakteristik sanat ürünlerinden biri haline gelen operet türünü yaratan besteci. Napolyon ve Eugenie ve onların hoşça vakit geçirmeyi seven uyruklarını eğlendirmek için yaşamını operetler yazmaya adamıştı. İnsana ağır gelmeyen üslubunu Fransızlar çok seviyordu. Günün birinde kendi kendine, yahu ne demeye ben de daha bir iddialı, hatta kim bilir Grand Opera gibisinden bir şey yazmayayım diye sorması için 90 operet yazması ve koca 25 yıl geçmesi gerekmişti. Kont Hoffmann'ın aşk serüvenlerini anlatan Le Conte d'Hoffmann, Hoffmann'ın masalları, opereti başarılı bir temsilin ardından yıllarca raflarda tozlandı. Belki de daha iyisi bir Grand Opera'ydı. Bunun üzerine hoş ezgilerini kalıcı bir güzelliğe yüceltmek üzere çalışmaya koyuldu. 61 yaşındayken ecel gelip çattığında operası neredeyse bitmek üzereydi. Sonunda ününün başlıca dayanağını oluşturduğu halde Offenbach bu operanın sahnelenmesini göremedi. Opera ölümünden sonra bir süre unutuldu. Daha sonra New Orleans'lı bir besteci olan Ernest Gruyot 1837-1892 birkaç opera besteleyen ve çalgılama üzerine bir de kitabı bulunan Fransız besteci ve öğretmen eline geçti. Gruyot operayı gözden geçirerek kısmen orkestraladı. O sırada New Orleans yeni dünyanın özellikle Fransız opera yuvası olduğundan meseleine uygun olarak birçok aşçının opera çorbasını berbat etme şanssızlığına karşın New Orleans'lı bir bestecinin Offenbach'ın bıraktığı yerden işe devam etmesi tümüyle akla uygun bir şeydi. Le Conte d'Hoffmann sonunda Paris'te Opera Comique'de 10 Şubat 1881'de sahnelendi ve bir yıl içinde 100 kez başarıyla tekrarlandı. Operanın ters talihi gerçekte onu izleyen Ocak ayında Viyana'da Ring Tiyatro'da sahnelendiğinde başladı. Temsilin ikinci gecesinde tiyatroda feci bir yangın çıktı. Yapı tümüyle harap oldu. Yüzlerce insan yanarak öldü. Şarkıcılar canlarını zor kurtardılar. Bütün kostümler, dekorlar ve eşya yanıp kül oldu. Operada rolü olanlar Hoffmann'ın masalları bu sakınılmaz trajediyi tarifsiz dehşeti yaşadılar. Olayın üzerinden uzun süre geçtikten sonra bile şarkıcılar operada rol almaya, orkestra üyeleri orkestrada çalmaya yanaşmadılar. Her köşeye bir yanık kokusu sindi. Netameli, uğursuz bir opera olarak ünlendi. Bugüne gelinceye kadar operanın adı o yangın ile birlikte anıldı. Offenbach'ın ünü büyük ölçüde bu operadan kaynaklanmakla birlikte araya giren yıllar boyunca olayı belleklerinde taşıyanların kara listesinde yer almaya devam ediyor. İki Diken. Johannes Brahms 1833-1897 romantik dönem Alman besteci ve piyanisti. Senfoniler, konçertolar, oda müziği, piyano parçaları, koral kompozisyonlar ve 200'den çok şarkı bestelemiştir. Her zaman yaptığı gibi dostlarını iki diken ile bir saat geçirmeye davet eder. Bu deyimle kendisiyle Viyana'da çok sevdiği Kızıl Kirpi restoranını kastederdi. Viyana'ya gelmişse yemek saatlerinde onu burada bulurdunuz. Kemerli tavanları, ağır ahşap işi, gemütlichkeit'i, samimi havası, lezzetli yerel yemekleri ve şaraplarıyla buranın loş, dumanlı odasını severdi. Yakın dostları von Bülow, Johann Strauss, Dvorak, eleştirmen Hanslick, Beethoven araştırmacısı Notbohm ve onun 3 saatlik yemek kulübünün seçkin üyeleri olmaktan mutluluk duyan daha pek çokları ile karşılıklı hikayeler, fıkralar anlatırlardı. 1889 Ekim'inde bir gün Brahms ile arkadaşları uzun Stammtisch'te ağaç kütüğünden yapılmış uzun masada yerlerine yeni oturmuşlardı ki besteci Anton Bruckner onlara doğru ilerledi. Bu iki adam birbirlerini uzaktan tanırlar ve de o sıralar müzik dünyasını çalkandıran önemli sorunlardan biri üzerinde taban tabana zıt bir konumda olduklarını da bilirlerdi. Söz konusu sorun Wagner kimdir? Neden dolayı bütün gençlerimiz ona taparcasına severler? Bruckner Wagner'in bir havarisiydi. Wagner'in kişiliğine ve müziğine büyük saygı besleyen, onu ve müziğini çok beğenen biriydi. Oysa Brahms, Wagner'e hiç de hayranlık beslemezdi. Gerek Brahms, gerekse Bruckner ve onların dostları aralarındaki düşünce ayrılıklarına çok önem veriyorlar. Aynı masada bilmeden bir araya gelmiş Capuletler ve Montaigüler gibi kas katı ve suskun bir halde rahatsız bir durumda oturuyorlardı. Brahms yemeğini ısmarlamak için menüyü eline aldı, birden yüzü aydınlandı. Dudaklarını şapırdatarak ah dedi. Bugün füme et ile hamur. Benim en sevdiğim yemek. Brückner yüzündeki olanca gülümsemeyle araya girdi. Allah Allah Doktor Brahms, hamur ve füme et ha? İşte ikimizin üzerinde anlaştığı şey. Aradaki buzlar eridi. Ortalığa barış ve hoşnutluk havası hakim oldu. Ve Wagner'in adı iki diken ortamından bir süre için uzaklaştı. Brahms'ın Doğum Günü Senfonisi. Tarih 7 Mayıs 1883. Johannes Brahms, Viyana'da çalışma odasındaki yüksek masasında kaşlarını çatmış bir halde oturuyordu. Önüne serili nota kağıtlarında bir senfoninin başlangıç notaları vardı. Yazdıklarından hoşnut değildi. Baktıkça daha da beğenmez bir hal alıyordu. Birden tepesi attı. Kağıtları topladı. Öfkeyle buruştura buruştura bir top yaptı. Kağıt sepetine fırlattı. Küskün bir halde boş masaya yiyecekmiş gibi baktı. Kendisini ne kadar da boş hissediyordu. Ben Gotteschwilenim. Allah'ın cezası moruk. Diye bağırdı. Sorun nedir biliyorum. Benim doğum günüm bugün. Hem de 50.'si. 50'sindeyim be. Yazamamam hiç de garip değil. Ben hep bir sanat adamının işi 50'sinde biter demez miydim? Al sana kanıtı. Daha fazla bir şey söylemem gerekmez. Bundan böyle tek bir nota yazarsam ne olsun? Ardından sanki aklına bir şey gelmişçesine mektuplarını karıştırıp alt üst etmeye başladı. Hah, işte burada. Yayıncısı Simrock'a yazdığı bir mektubun suretini çıkardı. Mektupta hep 50 yaşın işi bırakma zamanı olduğunu sandığını, o yaşa geldikten sonra belki de hiçbir nota yayınlayamayacağını yazıyordu. Kederli bir rahatlama duygusuyla öyle olsun diye mırıldandı. Bir kır gezintisine ihtiyacım var diye düşündü. Tüm akıl yürütmesine karşın sitemli bir biçimde bakıp durduğu masasına döndü. Bir bakayım hele. Bir şey anımsar gibiyim, sanki bir sözleşme. Tabii ya. Hah, işte notu. Bugün erbarlarla yemek yeme sözü vermişim. Neredeyse unutup gidecektim. Soluk yamalı alpaka giysisine baktı. İşin en kötüsü de giyinmesi gerekiyordu. Oysa üstüne başına titiz olmaktan illet getirirdi. Dolabında yeni bir takım elbisesinin olduğunu anımsadı. Hemen onu giyip eskitmeye karar verdi. Giyinirken bir aksiliktir gidiyor, durmadan ayağı takılıyor, bir yandan da homurdanıp duruyordu. Yere baktı, terzinin pantolon paçalarını birkaç santim uzun bıraktığını, topuklarıyla paçalarına bastığını gördü. Sinirlendi. Eline bir makas alarak eğrisine doğrusuna bakmadan paçaları kısalttı. Üstüne ünlü kahverengi paltosunu giydi. Ne var ki bu ılık ilkbahar güneşi için fazla gelmişti. Paltoyu çıkardı, onun yerine omuzlarına bir şal sardı. İki ucunu büyük bir çengelli iğneyle tutturdu. Her zaman yanında taşıdığı şemsiyesini aldı. Böylece altı kaval, üstü şişhane bir kıyafetle Erbach'ın yolunu tuttu. Onu iyi tanıyorlardı. Hiçbir şey söylemeden içeriye buyur ettiler. Erbach'ların konukseverlikleri yemekleri nasıl midesini ısıttıysa içini de ısıttı. Brahms damak tadı bilen biri olmasına karşın istiridi ile havyar, soğuk etler, Erbach çiftliğinden getirilen, her konağa iki demet verilen taze kuşkonmaza, peynir, meyve ve şampanya yiyecek bir şey bulamadı. Mutlu bir doyum duygusuyla iskemlesinde arkasına yaslandı. "Laf olsun diye, bugün benim doğum günüm biliyor muydunuz?" dedi. "Tabii ki biliyoruz. Bu daveti bunun için düzenledik. Bundan memnun olacağınızı düşünerek aynı menüyle her yılın 7 Mayıs'ında bunu tekrarlayacağız. Geleceğinize söz verir misiniz?" dediler. Brahms büyük bir mutlulukla ve memnuniyetini hiç gizlemeden "Gelirim." dedi. Bu güzel birliktelikten ayrılma zamanı geldiğinde Brahms'ın sabahki sıkıntısından eser kalmamıştı. Prater üzerinde çok moda olan yürüyüşlerden birine çıktı. Ardından ormanda yürüdü. Tuna kıyısında ağır ağır yürürken kafasında müzikal düşünceler belirmeye başladı. Coşkuyla ve yüksek sesle fa la fa, fa la fa diye seslendi. Kendi motifimi yeni senfoninin rumuzu olarak kullanacağım. Tonu da fa olacak. Bir daha beste yapmamaya verdiği kararı tümüyle unuttu. Hızla cebinden defterini çekip çıkardı. Olabildiği kadar acele notlarını yazdı. Kafasına üşüşen düşüncelerin hepsini kağıda geçirmek istiyordu. Çoğunlukla Beethoven'ın 3. senfonisine koşutlanarak Eroico olarak adlandırılan 3. senfonisinin başlangıcı böyle oluştu. Bu senfonisini üzerinde bir süre Viyana'da çalıştıktan sonra Wiesbaden'de bitirdi. Brahms'ın son derece beğenilen Fa majör 3. senfonisi bu şekilde oluştu. 50'sinde ununu elemiş biri olmak şöyle dursun, Brahms bir senfoni daha yazmak üzere 64'üne değin yaşadı. Hugo Wolf'un isyanı. Hugo Wolf, Hugo Philipp Jakob Wolf, 1860-1903, Kunstlied, sanat şarkısı türünün büyük ustası Avusturyalı besteci. Bütün iyi Alman gençleri gibi jimnazyumda lise öğrenim gören bir çocuk olduğu sırada fırsatını bulduğu her zaman konservatuara koşardı. Okul ders programının bir bölümünü ibadet ve pazar kilise vaazları oluşturuyordu. İbadette pek az müzik olduğu, hatta çoğu zamanda hiç bulunmadığı için Wolf bu derslerden hep kaçıyordu. Onun yerine yöre kilisesine gidiyor, koronun seslendirdiği missaları dinliyor, kendisine yer bulduğu her keresinde küçük orkestrada keman çalıyordu. Bir gün okul öğretmenlerinden İhtiyar Zager, okuldaki pazar missasından kaçışı dolayısıyla onu azarlamayı uygun gördü. Hugo sesini çıkarmadan hocasının söylediklerini dinledi. Kendisini savunmadı. Bu tutumu profesörü öfkelendirdi. O kahrolası müzik aleyhinde zehir zemberek bir tirada girişti. Delikanlının o sakin hali değişiverdi. Kutsalların kutsalı saydığı şeyleri lanetleyen kişiye karşı bir pars gibi atılarak her sözcüğüne bir sözcükle, her sillesine bir silleyle yanıt verdi. Öğrenci arkadaşlarından biri öfkeden tir tir titreyen Hugo Wolf'u oradan çekip uzaklaştırmasaydı sonuçta işler bayağı kötünün kötüsüne varacaktı. Bunun üzerine Hugo Wolf'un hal ve gidiş notu kırıldı. Din derslerinden de kırık not aldı. O da lanet olsun diyerek okulla ilişiğini kesti, kendini okul dershanesinden doğruca konservatuvara attı. Telepati ile yapılan beste. Güneşli bir gün hava her zamankinden daha bir çekiciydi. Edvard Hagerup Grieg, 1843-1907, Norveç Ulusal Müzik Okulu kurucularından olan besteci. Arkadaşı Bayer ile bir sandal gezintisine çıktı. Doğduğu fiyortun soğuk sularına elini daldırdı ve büyük bir mutlulukla rahatladığını hissetti. Koruyucu Aziz'i ona hemen bir müzik düşüncesi gönderiverdi. Ne yapsın ki? Aynı koşullar altında bir besteci ne yapabilirdi? Cebinden bir nota kağıdı çıkardı, o temayı kağıda geçirdi. Kağıdı oturduğu yerde hemen yanı başına bıraktı. O sırada ani bir rüzgar esintisi kağıdı önüne kattığı gibi denize uçurdu. Bir dalganın tepesinde düzgün bir biçimde alçalıp yükselen kağıt Bayer'in gözüne ilişti. Bayer gözünün önünden geçen bu beyaz parıltıyı algıladı. Eğilip yanından geçen bu kağıdı sudan aldı, sessizce okudu. Temayı notaya geçiren Grieg çok rahatlamıştı, hiç sesi çıkmıyordu. Bayer kağıdı cebine koydu. Biraz sonra aynı temayı ıslığıyla çalmaya başladı. Bir gözü de Grieg'teydi. Grieg yerinden sıçradı, beti benze attı. ''Şu ıslıkla çaldığın nedir senin Allah aşkına?'' diye kekeledi. Bayer abartmalı bir heyecanla, ''Ne mi? Aklımda şöyle bir peyda oluveren ufacık bir şey yalnızca.'' diye yanıt verdi. Grieg, ''Hay aksi şeytan.'' diye söylendi. ''Birkaç dakika önce benim aklımda da aynı tema peyda oluvermişti.'' Son gülen Leon Cavallo, Ruggero Leon Cavallo, 1857-1919, en çok Pagliacci, 1892 Pagliaccio, La Bohème operalarıyla ünlü İtalyan besteci. Operalarına ilişkin yorum ve düşünceleri dinlemeyi çok severdi. Perde kalktıktan sonra fırsat buldukça dinleyicilerin arasına karışır, ışıkların kararmasıyla kimsenin onu tanımayacağını sanırdı. Küçük Forli kasabasında Pagliacci'sinin sahnelendiği bir akşam kendisini oyunu coşkuyla alkışlayan bir genç kızın yanında buldu. Alkışlar arasında yanı başında oturan beyin hiç alkışlamadığını fark eden genç kızcağız kaşlarını çattı. Sonunda dayanamayarak ''Ne o, yoksa oyunu beğenmediniz mi?'' diye fısıldadı. Besteci ''Evet beğenmedim, berbat bir şey.'' diye yanıtladı. ''Geldiğime de pişman oldum.'' Kız inanmadı. ''Sahi mi söylüyorsunuz?'' dedi. Sahi mi hafiften alaycı bir edayla söylemişti. ''Kız böyle düşünüyorsanız müzikten hiç anlamıyorsunuz demektir.'' diye huysuz huysuz söylendi. Leon Cavallo, Bir dinleyin bakın diye karşılık verdi. Aşırma temalar. Hepsi aşırma hem de. Şu sonuncusu Bize'den. Ondan bir önceki Beethoven'dandı. Operanın içinde özgün tek bir tema yok. Kız hiçbir şey söylemeden ona sırtını döndü. Ondan sonra onunla hiç ilgilenmedi. Ertesi sabah Leon Cavallo sabah kahvaltısında Yöre gazetesini çarşaf gibi açık bir durumda buldu. Büyük başlıklar ona dik dik bakar gibiydi. Leon Cavallo kendi operası Pagliacci'de. Yanında oturan kadın muhabir karşılıklı küçük konuşmayı uzun bir röportaj haline getirmiş, Leon Cavallo'nun söylediklerini sözcüğü sözcüğüne alıntılamıştı. Bu kendisi ve operasının reklamıydı ama hiç de onun seçeceği bir reklam değil. Son gülenin hem de en iyi gülenin kız olduğunu ister istemez kabul etti. Gilbert'siz Sullivan'cılık. Komisyon bir oyun için ünlü Gilbert ve Sullivan, şair ve oyun yazarı William Gilbert Schwenk ile İngiliz besteci ve orkestra yönetmeni orkçu Arthur Seymour Sullivan'ın kurdukları ortak çalışma ikilisi. İkilisinden Arthur Sullivan'a bir oyuna fon müziği yazmasını önerdi. Arthur teşekkür ederek reddetti. Nedeni şu ki tiyatroda müzik bir hatadır. Perde açılınca oyuncuların huzurunu kaçırır, kapanınca da seyircileri rahatsız eder dedi. Sevgili Percy Granger. 1890 sonlarında Norveçli piyanist besteci Edvard Grieg ile Avustralyalı gene piyanist besteci Percy Aldrich Granger 1882-1961 Avustralya doğumlu Amerika Birleşik Devletleri besteci, piyanist ve orkestra şefi ve halk müziği derlemecisi. Yazı Norveç'le birlikte geçirdiler ve olağanüstü bir dostluk oluşturdular. Birlikte yürüyüşlere çıktılar, söyleştiler, saatlerce birlikte kürek çektiler. Biri piyano çalarken öbürü partisyonun sayfalarını çevirdi, birbirlerinin müziğini tam anlamıyla iyi çaldılar. Müşkül pesent Grieg son derece egzantrik yanlarına karşın sevgili Percy Granger'i çok sevdi. Granger'e gelince Grieg ölünce derin bir biçimde onun yasını tuttu. Bayan Grieg'in yadigar olarak ona armağan ettiği saati alıp pantolon kayışına tarazlanmış eski bir iple bağladı ve pantolonunun ceplerinden birine sarkıttı. Bu saati takması onun için büyük bir fedakarlıktı. Percy Granger'in acayip yanlarını herkes bilirdi. Grieg onun bu acayipliklerini sevmişti. Granger koşabileceği durumlarda hiç yürümez, yürüyebileceği durumlarda ise hiç arabaya binmezdi. Konser angajmanlarına yürüyerek gider, turneleri sırasında gece elbiselerini eski püskü bir bohça içinde taşır, üstü başı karma karış bir halde konsere tam zamanında yetişirdi. Bazen trende giyinir, üstüne çizgili beyaz saten bir gece pelerini geçirir, gerektiğinde cebinden diş fırçası, bir paket sandviç ya da bir nota kağıtları rulosu çıkardı. Bir gün bir konserde çalmak için Wisconsin, Vance'ın'da gitmesi gerekiyordu. Egzersiz olsun diye trene binmek üzere White Plain'deki evinden New York City'ye yürüdü. Uzun bir yoldu ve Granger her zamanki partal giysilerini giymiş, elinde bohçasıyla yatar koltuklu vagonda yolculuk yapıyordu. Durmadan yazıyor, yazdıklarını beğenmeyince kağıtları buruşturup yere atıyordu.